Ayrım 42.
Bu seminerin neticesinde Vatikan'ın isteği doğrultusunda Bengazi'de bir Katolik kilisesi açılmıştır. 1976 Haziran ayında Kardinal Pignedoli, M.G.R. Rossano ve F.R. Abumuk ile birlikte İran'a gitmiş, Şah ve bazı dini liderlerle görüşmelerde bulunmuştur. Pignedoli daha sonra aynı yılın Eylül ayında F.R. Abumuk ile birlikte Kuzey Yemen'i ziyaret etmiştir. Takip eden yılın baharında M.G.R. Rossano, Irak, Pakistan, Bangladeş ve Hindistan'a giderek çeşitli kesimden dini liderlerle görüşmeler yapmıştır. Kardinal Pignedoli, M.G.R. Rossano ve F.R. Abumuk'un bu ziyaretlerinin karşılığı olarak daha sonraki yıllarda çeşitli İslam ülkelerinden delegeler Roma'ya gelmiş ve görüşmeler yapmıştır. Kardinal Pignedoli, İslam ülkelerine yaptığı ziyaretleri daha sonra da devam ettirmiştir. 1978 yılı Nisan ayında yanına M.G.R. Rossano ile sekreterya danışmanlarından F.R. Eri Royce'ı alarak Mısır'a gitmiş ve orada El Eser hocalarıyla peygamberlere inanç, barış, işbirliği ve yeni bir diyalog zirvesinin yapılması konularında konuşmalar yapmıştır. Bu yıllarda daha bazı gelişmeler de olmuştur. 1977'de Pignedoli dünyadaki bütün Katolik psikoposlara diyalogla ilgili birer mektup göndermiş, onların tavsiye ve tekliflerini almıştır. Sekreteryanın 1979'da gerçekleştirdiği en önemli faaliyet üyeleriyle bazı danışman ve eksperlerini bir araya getirmesidir. Bu toplantıya gözlemci olarak Yunan Ortodoks Kilisesi'nden Başpiskopos Athanasios Yannoulatos ile Dünya Kiliseler Konseyi'nden Doktor Mulder ve Doktor Samarta katılmıştır. Çünkü sekreterya Hristiyanlık dışı dinlerle diyaloğa girerken, diyaloğun kiliseler arası ökümenik boyutunu da daima göz önünde bulundurmuştur. Bu toplantının gayesi kaynak temin etmek ve gelecek için plan yapmak olmuştur. Toplantıda Müslümanlarla diyalog konusu da ele alınmış ve M.G.R. Rossano yaptığı konuşmada Müslümanlarla diyalog gelecekte kilisenin temel görevlerinden biri olacaktır demiştir. 1979 yılında papalığa seçilen 2. Jean-Paul, Selefi 6. Pol tarafından kurdurulan sekreteryanın diyalog faaliyetlerini desteklemiş ve yetkilileri bu hususta çalışmalarını devam ettirmeleri için teşvik etmiştir. 2. Jean-Paul'un bu olumlu tavrı üzerine sekreterya faaliyetlerine hız vermiştir. M.G.R. Rossano, Mayıs 1979'da Lübnan, Suriye ve Irak'ı, Bro Sabanek ise bütün Arap ülkelerini dolaşmıştır. 27 Haziran 1980'de Kardinal Pignedoli'nin ani ölümü üzerine sekreteryanın başına Belçikalı M.G.R. Jean Jadot getirilmiştir. 1981 yılı sekreteryanın yayın faaliyetleri bakımından önemlidir. İlk baskısı 1969'da yapılan F.R. Maurice Bormans'ın hazırlamış olduğu The Goodliness for Dialogue, Bethven Christians and Muslims başlıklı eserin gözden geçirilmesi yeni baskıları ve çeşitli dillere tercümeleri yapılmıştır. Diğer yayın ise Papa II. Jean-Paul'ün İslam ülkelerine yaptığı ziyaretleri sırasında Müslüman-Hristiyan diyaloğu üzerine yaptığı konuşmalardan derlenen kitapçıktır. M.G.R. Jadot'un başkanlığı döneminde Kardinal Pignedoli'nin dönemine nazaran sekreteryanın toplantı faaliyetleri pek olmamıştır. Bununla birlikte sekreteryanın ileri gelenleri Vatikan'ın diğer kuruluşlarınca düzenlenen faaliyetlere katılmışlardır. 1981'de Doktor Sabanek, biri Roma'da diğeri de Kahire'de olmak üzere Konrad Adenauer Foundation tarafından düzenlenen iki seminerde tebliğ sunmuştur. Roma'daki seminerin konusu inanç ve kültür, Kahire'dekinin konusu ise toleranstır. Doktor Sabanek aynı yıl daha birçok faaliyete aktif olarak katılmıştır. Bunlardan biri International Progress Organization tarafından 17-19 Kasım tarihlerinde Roma'da düzenlenen İslam ve Hristiyanlıkta monoteizm konulu seminerdir. 1982 senesinde M.G.R. Rossano ve Doktor Sabanek Ürdün'e gitmiş ve Prens Hasan'la bir Müslüman-Hristiyan diyaloğunun imkanları üzerinde durmuşlardır. 1982 senesi sekreterya yeni bir güç kazandırmıştır. Uzun süre Endonezya'da kalarak İslam hakkında tecrübesini artıran F.R. Thomas Michael, sekreteryanın Asya masasına getirilmiştir. Michael, Sekreterya'daki ilk faaliyetlerinden olarak Fransiskenlerle Müslümanlar arasında bir diyalog oluşturmayı gaye edinen İtalya'nın Assisi kentindeki Aziz François ve İslam konulu toplantıya Dr. Sabanek ile birlikte katılmıştır. Ekim 1983'te Roma'da toplanan Katolik Kilisesi Piskoposlar Sinodu'nda Sekreterya'nın başkanı M.G.R. Jadot, Sekreterya'nın çalışmaları hakkında bilgi sunmuştur. M.G.R. Jadot konuşmasında diyaloğun yerel kiliselerin en önemli görevi olduğunu, İslam'la diyaloğun ise birinci derecede ehemmiyet arz ettiğini ifade etmiştir. Dr. Sabanek ve F.R. Michael 1983 yılında yapılan toplantılarda görev almışlardır. Dr. Sabanek, mahalli kiliseleri diyaloğa teşvik amacı güden Kuzey Afrika Episkopal Konferansı'na, F.R. Michael ise Asya Piskoposlar Federasyonu tarafından Varanasi'de, Benares, düzenlenen Asya'daki Müslümanlar arasında Hristiyan varlığı konsültasyonuna katılmıştır. 1984 yılında M.G.R. Jadot sağlık durumunu ileri sürerek başkanlıktan istifa etmiş ve onun yerine Papa Jean Paul tarafından M.G.R. Francis Arinze tayin edilmiştir. Arinze daha önce Nijerya'nın Onitsa Başpiskoposluğunda bulunmuştur. M.G.R. Arinze'nin ilk faaliyetlerinden biri 23-31 Ağustos 1984'te Nairobi'de düzenlenen 4. Assembly of the World Conference on Religions and Peace konferansıdır. Bu konferansa dünyanın bütün bölgelerinden Bahai, Budist, Hristiyan, Hindu, Jainist, Yahudi, Müslüman, Şintoist, Sih, Zerdüşti temsilciler katılmıştır. M.G.R. Arinze, Selefi M.G.R. Jadot'a oranla başkanlığının ilk yıllarında birçok faaliyette bulunmuş ve çeşitli toplantılara katılmıştır. Bunlardan biri Ürdün Prensi Hasan'ın başkanı bulunduğu Elbeyt Foundation'la yaptığı temastır. Mayıs 1985'te Sekreterya, İslam'da ve Hristiyanlık'ta kutsallık konulu bir kollogyumun organize edilmesine yardım etmiştir. Kollogyum, Roma'daki Pontifico Istituto di Studio Arabie di Islamica tarafından düzenlenmiş ve kollogyumda sunulan tebliğler Islamo Christina dergisinde yayınlanmıştır. 25 Ocak 1986'da Papa Jean Paul, dünyadaki bütün dini liderlere İtalya'nın Assisi kentinde yapılacak olan barış için dua gününe birlikte dua etmek için davette bulunmuştur. Dua 27 Ekim'de yapılmıştır. Sekreterya diğer dinlerden dua törenine katılacak dini liderlerin gelmesine katkıda bulunmuştur. Duaya birçok Müslüman da katılmıştır. 1986 yılı sekreteryanın faaliyetleri bakımından oldukça yoğun geçmiştir. F.R. Zago 20-21 Mart tarihlerinde Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Piskoposlar Konsültasyonu'nun Avrupa'yı tehdit eden İslam konulu toplantısına Kardinal Arinze ve F.R. Michael 21-23 Nisan tarihlerinde Keres tarafından Tunus'ta organize edilen 4. Müslüman-Hristiyan konferansına katılmışlardır. Daha sonra F.R. Michael, Orta Doğu Kiliseler Konseyi'nin Kıbrıs'taki Orta Doğu'da Müslüman-Hristiyan münasebetleri konulu toplantısına gitmiştir. Kardinal Arinze ise 14-20 Ekim tarihlerinde Nijerya'da düzenlenen Anglophone Batı Afrika Episkopal Birliği'nin İslam ve Hristiyanlık konulu konferansında hazır bulunmuştur. Ekim 1986'da Sekreterya'da görev değişikliği olmuş, İslam Masası Şefi F.R. Zago sekreterliğe, M.G.R. E. Selam'a da onun yerine getirilmiştir. 1987 yılı sekreteryanın Türkiye'ye yönelik faaliyetleri bakımından önemlidir. Bu yıldan itibaren sekreterya Türkiye'deki faaliyetlerine hız vermiştir. 13-21 Mayıs tarihlerinde sekreteryanın başkanı Kardinal Arinze Türkiye'yi ziyaret etmiştir. İstanbul'daki Episkopal Konferans toplantısına katılan Arinze, bu esnada bazı dini liderlerle de görüşmüş ve Ankara Üniversitesi'nde bir konferans vermiştir. Kardinal Arinze'nin ziyaretinden sonra Ankara Üniversitesi ile Roma Pontifical Gregorian Üniversitesi arasında karşılıklı işbirliği anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma gereğince F.R. Thomas Michael Türkiye'ye gelmiş, 1987'de Ankara, 1988'de İzmir ve 1989'da Konya İlahiyat Fakültelerinde Hristiyanlık üzerine ders ve konferanslar vermiştir. Thomas Michael'ın bu faaliyetlerine karşılık olarak Ankara İlahiyat Fakültesinden Profesör Doktor Hüseyin G. Yurdaydın Roma'ya gitmiş, 1987-1988 öğretim yılında Gregorian Üniversitesi ile Pontifical Institute of Arabic Studies'de İslam tarihi üzerine dersler vermiştir. Daha sonra Roma'da Türkiye'deki ilahiyat fakültelerinden 12 öğretim üyesiyle Roma'daki Katolik enstitülerinden bir o kadar uzmanın katıldığı bir kollogyum düzenlenmiştir. Bu kollogyum vesilesiyle daha önce imzalanan anlaşma yenilenmiştir. Bu toplantılara daha sonra Ankara'da 1990 ve Vatikan'da 1991 olmak üzere devam edilmiştir. Bu anlaşma çerçevesinde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri Vatikan'a, Gregorian Üniversitesi'ne bağlı bazı görevliler de Ankara'ya gelmiştir. Sekreterya bu yıllarda Türkiye'ye yönelik faaliyetlerinin yanında diğer bölgelerde de çalışmalarını sürdürmüştür. 1989 yılında sekreteryanın bünyesinde bir değişiklik olmuştur. İslam Masası Şefi MGR Salama, Papa II. Jean Paul tarafından İskenderiye Katolik Kıpti Patrikliğine yardımcı tayin edilmiş, onun yerine ise daha önce Türkiye'deki bazı ilahiyat fakültelerinde Hristiyanlık üzerine dersler vermiş olan ve o zaman Asya Masası Şefi görevini sürdürmekte bulunan F.R. Thomas Michael getirilmiştir. Halen bu görevi Dr. Halit Akeseh sürdürmektedir. Vatikan bünyesinde kurulan Hristiyanlık Dışı Dinler Sekreteryası'nın yukarıda zikredilenlerin dışında daha birçok faaliyeti olmuştur. Sekreterya halen Müslümanların bulunduğu bütün ülkelere yönelik faaliyetlerini daha organize bir şekilde devam ettirmektedir. Sekreteryanın bu faaliyetleri yayın organı Bulletin ile yine Roma'daki Pontifical Institute de Studio Arabi de Islamatica'nın yayın organı İslamok Kristina adlı yıllık derginin dokümanlar kısmında tafsilatlı olarak anlatılmaktadır. 4. Diğer diyalog kurumları ve faaliyetleri. Diyalog, Saint Siga Sekreteryası veya Kilise Ökümenik Konseyi gibi kuruluşlarında işbirliğiyle sürdürülmektedir. Bunun dışında bazı kuruluşların inisiyatifiyle de çalışmalar yapılmıştır. 1971 yılında merkezi Cenevre'de olan Zamanımızın İnanç ve İdeolojileri ile Diyalog Komisyonu, DCI kurulmuştur. Kiliseler Ökümenik Konseyi bu kuruluşun bünyesinde İslam Alt Komisyonu bölümü açmıştır. Bu komisyon Dünya Kiliseler Konseyi'nin Dünya Misyonu ve Evangelizm Programı çerçevesinde kuruluşundan itibaren çeşitli ülkelerde diyalog faaliyetlerinde bulunmuştur. DCI'ın düzenlediği faaliyetlerden bazıları şunlardır. Burumana Lübnan Toplantısı 12-18 Temmuz 1972. Bu toplantıya 25 Hristiyan ve 20 Müslüman katılmıştır. Diyalog hususunda karşılıklı saygı, birbirinin inancına şehadet, din ve vicdan özgürlüğü atmosferinin yaratılması gibi konular ele alınmıştır. Accra, Ghana Toplantısı 17-21 Temmuz 1974 DCI'ın girişimiyle 20 kadar Müslüman ve Hristiyan Afrikalı bir araya gelmiş ve şu konuları ele almıştır. İnanç, şehadet ve çalışmada Afrikalı Müslüman ve Hristiyanların işbirliği, Tanrı ve insan cemaatinin birliği. Hong Kong toplantısı 4-10 Ocak 1975 DCI'ın girişimiyle 30 kadar Hristiyan ve Müslüman bir araya gelerek Müslüman ve Hristiyanların sosyal yaşayışları, Güneydoğu Asya'da iyi niyetli çalışma ve danışma ortamı meselesini ele almıştır. Cenevre, İsviçre toplantısı 26-30 Haziran 1976 9 Hristiyan ile 4 Müslümanın katıldığı bu toplantıda Hristiyan misyonerliği ve İslam davası konusu tartışılmıştır. Beyrut, Lübnan toplantısı 14-18 Kasım 1977 bu toplantıda 20 civarında Hristiyan ve Müslüman insanlığın geleceği açısından inanç, bilim ve teknik konusunu tartışmıştır. Cenevre, Kembesi, İsviçre 2. toplantısı 12-14 Mart 1979 yine DCI'ın girişimiyle düzenlenen bu toplantıda 5 Müslüman ile 10 Hristiyan bir arada yaşayan Hristiyan ve Müslümanlar konusunu ele almıştır. Yukarıda zikredilen bütün faaliyetler Hristiyanlar tarafından düzenlenmiştir. Toplantılara katılan Hristiyan ve Müslümanların sayısı dikkatle incelendiğinde genelde Müslümanların azınlığı teşkil ettiği görülmektedir. Bundan ve diğer bazı hususlardan Hristiyan tarafın ele alınan konuların tespitinde ve toplantıya katılacak elemanların seçiminde daima kendi lehlerine olmak üzere Müslüman tarafa baskın çıkmaya ve kontrolü elinde tutmaya çalıştığı anlaşılmaktadır. Katolik Hristiyanların yanında Ortodoks Hristiyanlar da 1984'lü yıllardan başlayarak Müslümanlarla diyaloğa girmiş ve bir seri toplantılar düzenlemiştir. Müslüman ve Hristiyan konsültasyonu, Müslim-Kristiyan konsültasyon adıyla yapılan diyalog toplantıları, İsviçre Kembezi Ökümenlik Patrikliği Ortodoks Merkezi ile Ürdün Kraliyet Akademisi'nin organizatörlüğünde başlamıştır. Her yıl bir merkezde olmak üzere toplantı yapılmaktadır. Altıncısı da 10-14 Eylül 1989 tarihlerinde İstanbul'da yapılan bu toplantıların ilk beşi 1984-1988 sırayla Ürdün veya İsviçre'de gerçekleştirilmiştir. İstanbul'da yapılan ve dinde çoğulculuk konusu etrafında yapılan 6. toplantı Türkiye Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ile Ürdün Kraliyet İslam Medeniyeti Araştırmaları Akademisi'nin işbirliği ile yapılmıştır. Bu toplantılarda sunulan tebliğler kitap haline getirilmiştir. 5. Hristiyanların Müslümanlara yönelik diyalog çağrılarından duyulan endişeler. Yukarıda gelişimine kısaca temas edilen diyalog faaliyetlerine hem Katolik Hristiyanların, hem Ortodoks Hristiyanların, hem de Protestan Hristiyanların birdenbire ve yoğun bir şekilde ortaya çıkıp diyalog adı altında Müslümanlara yaklaşması şüphe ve ihtiyatla karşılanmıştır. Müslümanlar yanında Yahudi, bazı Hristiyan ve diğer din mensupları arasında da bu çeşit şüphelere rastlanmaktadır. Hristiyanların Haçlı seferleri denemesi ve başlangıcı miladi ilk asra kadar geri giden Anadolu'nun ve İstanbul'un Türkler tarafından fethedilmesiyle de modern bir anlayışa kavuşan misyonerlik faaliyetlerinden sonra birdenbire dönüş yapıp diyaloğa yönelmeleri bu şüphelerin kaynağı olmuştur. Günümüzde medeni ve medeni olduğu kadar insani kabul edilen böyle bir faaliyetin yani diyaloğun şüpheyle karşılanmasının birkaç sebebi vardır. 1. Bu sebeplerden birisi bizzat 2. Vatikan Konsili'nin kilise ile ilgili olan 3. bölümü Lumen Gentium, insanların ışığı yer alan ifadelerden kaynaklanmaktadır. Lumen Gentium adlı bölüm içinde kilise ve Hristiyan olmayanlar başlığı altındaki kısımda şöyle denilmektedir. Nihayet İncil'i henüz kabul etmemiş olanların çeşitli biçimlerde Tanrı'nın hakkına katılmaları için yola koyulmaları öngörülmüştür. Ama Tanrı'nın kurtuluş tasarısı, yaratıcıyı tanıyanların hepsini ve bunların arasında özellikle İbrahim peygamberin imanını uygulayarak bizimle birlikte merhametli ve kıyamet gününde insanları yargılayacak olan tek Tanrı'ya tapan Müslümanları da kucaklayacaktır. Kilise Tanrı'nın şerefini yükseltmek ve bütün bu umutsuz insanların kurtuluşunu gerçekleştirmek için Efendimizin her yaratığa İncil'i vaaz edin, Markos 16:16 şeklindeki buyruğunu daima hatırlayarak özenle bütün dünyaya İncil'in yayılmasını amaçlayan misyonlarını kalkındırmakta ve desteklemektedir. Kilisenin misyonerlik karakteri başlığı altında da şu hususlara yer verilmektedir. Gerçekten de peder tarafından oğlun gönderilmesi gibi Mesih İsa'da havarilerini, öyleyse gidin ve bütün insanları peder, oğul ve kutsal ruh adına vaftiz edin. Size emrettiklerime uymayı onlara öğretin ve eğitin. İşte dünyanın sonuna kadar bütün günler sizinle beraber olacağım. Matta 28:12-20 diyerek yollamıştır. Baba beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum. Yuhanna 20:21 Mesih İsa'nın kurtuluşunun hakikatini müjdelemeyi amaçlayan bu önemli buyruğu, kilise yeryüzünün son sınırlarına varıncaya kadar yerine getirmek için havarilerden teslim almıştır. Bundan dolayı havari Pavlus'un vaaz etmez isem vay halime, Korintoslulara 1. mektup 9:16 şeklindeki sözlerini kilise kendisine söylemişçesine mevcut olmayan yerlerde cemaatler tam anlamıyla kuruluncaya ve bunlar İncil'i yayma görevini sürdürecek hale gelinceye kadar misyonerlerini göndermeye devam etmektedir. 2. Vatikan Konsili döneminin 2. papası 6. Pol de konsili ziyaretinde şöyle demiştir. İncil her yaratığa İncil'i vaaz için tüm dünyaya gidin demektedir. Ben ise buna şunları da ilave ediyorum. Misyonerlik için yeni yollar hazırlamak, yeni vasıtaları gözden geçirmek, yeni enerjiler meydana getirmek gerekir. Görüldüğü gibi 2. Vatikan Konsili'nde bir taraftan diyalog gündeme gelmiş, diğer yandan kilisenin görevinin yeryüzünde herkes Hristiyanlığı kabul edinceye kadar süreceği kararlaştırılmıştır. Buna göre kilisenin görevini hakkıyla yapması, bütün insanların Hristiyan olmasına bağlıdır. Bu görev İncil'lerin ifadelerinden ve Pavlus'un vaaz etmez isem vay bana sözünden çıkarılmaktadır. Yuhanna İncil'indeki "Sen beni gönderdiğin gibi ben de onları dünyaya gönderiyorum" sözlerini kilise İsa'nın bu tebligatının bütün insanlara ulaştırılması yolunda bir emir saymıştır. Aslında Hazreti İsa'nın peygamberliğinin gereği olarak Allah'ın emirlerini insanlara ulaştırma yolunda gayret göstermesi ve havarilerinde bunun devam ettirmesi normaldir. Onlar bunu yaparken irşat ve tebliği esas almışlardır. Ancak Hristiyanlığın yayılmasında takip edilecek yol Pavlus'la yeni bir anlayışa kavuşmuştur. Bunu Pavlus'un şu sözlerinden anlamak mümkündür. "İmdi benim ücretim nedir? İncil'de olan selahiyetimi ifratla istismar etmek için İncil'i meccanen arz etmektedir. Çünkü herkesten azatken daha çok adam kazanayım diye kendimi herkese kul ettim. Yahudileri kazanayım diye Yahudilere Yahudi gibi davrandım. Kendim şeriat altında olmadığım halde şeriat altında olanları kazanayım diye şeriat altında olanlara şeriat altında gibi davrandım. Allah'a karşı şeriatı olmayanlardan değil, ancak Merih'in şeriatı altında olarak şeriatı olmayanları kazanmayayım diye şeriatı olmayanlara şeriatı olmayan gibi davrandım. Zayıfları kazanayım diye zayıflara zayıf oldum. Her ne surette olursa olsun, bazılarını kurtarayım diye herkese her şey oldum. Hepsini İncil için yapıyorum, ta ki ondan hissedar olayım." Pavlus'un Korintoslulara mektubunda yer alan cümlelerde onun Hristiyanlığı yayabilmek için Yahudilerle Yahudi, putperestlerle putperest, diğer inançlarda olan insanlarla da onların inancındaymış gibi hareket ettiği görülmektedir. Pavlus'un bu ikili rolü daha sonraki Hristiyan misyonerleri için örnek alınmış ve onun sözleri bayraklaştırılmıştır. Pavlus'un Hristiyanlığı yaymaktaki ikinci yolu metodu, bugün Hristiyanların en çok sözünü ettikleri sevgidir. O bunu da şöyle açıklamaktadır. "Eğer insanların ve meleklerin dilleriyle söylersem, fakat sevgim olmasa ses çıkaran bir bakır yahut öten bir zil olmuş olurum. Eğer peygamberliğim olursa bütün sırları ve her ilmi bilirsem ve eğer dağları nakledecek bütün bir imanım olursa fakat sevgim olmazsa bir hiçim." Pavlus yapacaklarını uyanık ve imanda kararlı olarak sevgiyle yapmalarını şu şekilde formüle etmektedir. "Uyanık olun, imanda kararlı bulunun, yetenekli, kabiliyetli kimseler olun, kuvvetli olun, her şeyiniz sevgiyle olsun." Bunun içinde kilise bir yandan diyalog derken öte yandan da misyonerleri göndermeye ve onları desteklemeye devam etmektedir. Bu durumda diyalogun şartları ve metodu değişmiş bir misyonerlik şeklinde görülmesine yol açmıştır. Böyle bir metot değişikliği Hristiyanlar için bir zorunluluk haline almıştır. Çünkü miladi ilk asırdan başlayan Hristiyanlığı yayma yolu olarak görülen misyonerlik, Müslüman ve diğer din mensupları arasında antipatiye yol açmıştır. Hangi şekilde olursa olsun bir Hristiyanın Hristiyan olmayan birine yaklaşması ihtiyat ve şüpheyle karşılanmıştır. Hristiyanlar kendilerine karşı olan menfi tutumu değiştirme, asırlardır bütün gayretlerine rağmen başarısızlıklarını başarıya çevirme yolunu sıcak münasebetlerde görmüşlerdir. Bu yol 2. Vatikan Konsili'nde diyalog şeklinde olgunlaşmıştır. Bu da Müslümanlar arasında uzun zaman görev yapmış misyonerlerin ulaşmış oldukları kanaatin neticesidir. İslami gelişmenin silahla durdurulamayacağının anlaşılması üzerine misyonerlik faaliyeti sistemli olarak başlatılmıştır. Haçlı seferlerinden sonra ortaya çıkan 1208 ve Papa 3. Innocent tarafından da onaylanan Fransiskan tarikatının kurucusu Francis Desise, Müslümanlara karşı yapılan haçlı seferlerinin faydasızlığı ve Müslümanlara ancak sevgiyle yaklaşılacağı, İslami gelişmenin bu yolla durdurulabileceği kanaatini uygulamaya koymuştur. Daha sonra Fransiskan tarikatına katılan İspanyol Raymond Lulle aynı metodu benimsemiştir. Arap dili ve İslam felsefesini öğrenerek Müslümanlar arasında faaliyet göstermiştir.